Ayrım 21. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 245. 4. bölüm. Yeni Rusya'nın kanlı yolları. Kızıl Torquemada. Çarların başkentinde Kerenski'nin geçici hükümetinin adamlarınca tutulan en son mevzi Kışlık Sarayı 26 Ekim 1926'da sabahın saat 2'sinde düşüyor. Başka ihtilalci partilerin hiç inanmadıkları bu kuvvet darbesini 140 milyonluk nüfus üzerinden hepsi 10 bin üye ve 25 bin militandan ibaret Bolşevikler başarıya ulaştırmışlardı. Basit parolalar hemen barış, toprakların yeniden dağıtımı, fabrikalar üzerinde işçi kontrolü, milliyetler için kendi kendilerine yönetme hakkı ve ünlü slogan "Bütün iktidar Sovyetlere", ordunun, donanmanın ve işçilerin bir bölümünü onlardan yana çekti. Dipnot: Bolşeviklerin işçiler ve askerler arasına yerleşmesi sorunu tartışmalıdır. Temmuz 1917'de Petrograd'daki ilk Sovyetlerin Panrus Kongresi'nde delegelerin yalnız 8'de biri Bolşevikleri tutuyordu. Eylül'de General Kornilov'un askeri hükümet darbesinin başarısızlığında önemli bir rol oynadıktan sonra Bolşevikler Petrograd'ın ve Moskova'nın işçi ve asker Sovyetlerinde çoğunluktaydılar. 1918'den sonra sempatizanlarının büyük bir bölümünü Menşevikler yararına yitirdiler. Fakat silah elde kazanılmış bir iktidarı bölüşmeye hazır değillerdi. Onlar tarafından kurulmuş ve ahlak komiserleri Sovyeti adını verdikleri yeni hükümet, başlıca komuta manivelalarına mümkün olduğu kadar çabuk güvenli adamlar yerleştirerek bütün mevkileri kendilerine ayırıyorlardı. Yalnız ihtilalci sosyalistlerin sol kanadı onlara katılmaya geldi. Lenin ayaklanmadan önce genel seçimler istemişti. Biricik bağdaşıkları solun SR'leri ile ilişkileri kesmekten kaçınmak için Ekim ortasında işi yapmak zorunda kalıyor. Sonuçlar can sıkıcıdırlar. Kesin çoğunluğu kazanan SR'lerde %58'i karşı oyların ancak 1/4'ünü elde ediyor. Önemi yok. 5 Ocak 1918 bir kurucu meclis olması gereken meclisin açılış oturumu günü. Ulyanov gevezeleri her görüşünü kimsenin bilmemesi için çene çalarak, kahkahalarla gülerek ya da açıkça gazetesini okuyarak kürsünün basamakları üzerinde kalacaktır. Sonra söylevlerden görünür şekilde yorularak parlamentarizme karşı çok şiddetli bir suçlama ileri sürmeyi Buharin'e bırakıp çekip gidecektir. Partinin üyeleri kütle halinde arkasından toplantı salonunu terk edeceklerdir. Ertesi gün milletvekilleri Tauride Sarayı'nın kapısının kapalı ve Kronstadt'e bahriyelerince korunur bulacaklardır. Az sonra sınıfsız bir toplum üzerine açılmayı güden proletarya diktatörlüğünün geçici evresi başlatıldı. Bu aslında proletarya adını onu işletecek olan partinin aygıtıdır. 27 Ekim'de Kerenski'nin devrilmesinden bir ay sonra Lenin devrimin düşmanlarına, yolsuzluğa ve baltalamaya karşı olağanüstü komisyonu kısaltılmış olarak VÇK'yı kurdu. ÇK'dır bu. Bolşevik lideri uzun zaman tereddüt etti. Yönetiminin sorumluluğunu kime vermeliydi? Amansız, bozulmaz, zeki, kişisel tutkudan soyunmuş bir adam gerekliydi. Sonunda seçimi bütün bu istenilen koşulları birleştirmiş gibi görünen Dzerzhinski üzerinde saptandı. İnce çile çeken bir yüzü, açık renkli berrak taş gibi dondurucu gözleri ve Çar'ın cezaevlerinde kapmış olduğu romatizmalardan ileri gelen seyrek jestleriyle Dzerzhinski bir tür keşiştir. Dosdoğru orta çağdan çıkmış gibi görünmektedir. Ona Kızıl Torquemada takma adı verilecektir. Polonyalı soyluların oğlu Sosyal Demokrat Partisi'nin Vilna bölümünde 18 yaşında militanlığa başlamıştır. O zamandan beri ve devrime kadar sürgünde ve kongrelerde olduğu gibi ülkesinde de Lenin'ci durumları destekleyerek 5 kez kürek cezası yerlerinden ya da kaleden kaçmıştır. Tam olarak 11 yılı kilitler altında geçirmiştir ve Varşova Kalesi'nde son bir kalıştan pratik olarak ancak bir elektrik ampulünün çiğ ışığı altında başka hücrelere kapatılmak için çıkmıştır. Orada kuşkuluların dosyalarını kaydediyor. Bu gevşeklik göstermeksizin tamamlayacağı bir görevdir, fakat belli bir estetik duygusu da yok değildir. Çünkü en sevdiği yazarları Shakespeare'den ve Victor Hugo'dan mısralar okuyarak bu mutlak susamış fanatik kanserleri akıtacaktır. İyi olmak için kıyıcı olmak zorundayım diyordu seve seve. Alçak gönüllülükle şunu da ekliyordu. Bu Shakespeare'indir sanıyorum. Karşı devrimciler elbette çarcı rejimden yana olanlar ya da kapitalistlerdir. Karşı ihtilalciler aynı şekilde her türden baltalayıcılardı. Yeni efendilerin boş çekmeceleri kurmaya gelmesini aşırı saygıyla bekleyen bürokratlar, teknisyenlerinin yardımıyla araçları, ilk maddeleri, stokları, işin sırlarını gizleyen ya da çalan sanayiciler, kötü niyetleriyle kıtlığı arttıran borsa oyuncuları ve taşımacılar, ürünleri ambarlara tıkan spekülatörler. Büyük şehirlerde bir kamu hizmeti yok, işleyen bir yönetim yok diye yazıyor Victor Sergey. Teknisyenlerin grevi en yoğun oturma yerlerine atsız yıkımla tehdit ediyordu. Su, elektrik ve yiyecekler 3 gün sonra yok olabiliyorlardı. Çöp kaldırma hizmeti yapılmadığından salgın hastalıklar beklemek gerekiyordu. Ulaştırma pek kararsızdı, yiyecek sağlama bir sorundu. Çeka ayak takımını alt etme görevine sahip oldu. Fakat hepsi bu değil. Öbür ihtilalciler, sosyalistler ya da menşevikler, arkalarında kalabalık üyeleri ya da sempatizanları olarak bolşeviklerce az sonra iktidara kuşkusuz proletarya adına ama daha belirli bir şekilde en güçlünün yasası adına el konulmasından öfkeli göründüler. Bu olgunun bir doğrulanması kaçak kurucu meclisin açılış oturumu sabahında verildi. İşçilerin, askerlerin, bolşevik olmayan öğrencilerin bir silahsız gösterisi kızıl muhafızlar tarafından makineli tüfek ateşine tutuldu. 100 kadar insan öldü ya da yaralandı. Öğleden sonra kimse olayı hatırlamaya bile cesaret edemedi. Korku o derece büyüktü. Öyle ki Dzerzhinsky gelecek toplumun Leninci görünüşüne uymayan her şeyi ortadan kaldırma ek görevini yüklenmiş görüyor kendine. Hakiki karşı devrimcileri ve bolşeviklere düşman ihtilalcileri Dzerzhinsky karmakarışık ve dış dünyanın karanlıkları içine atmaya gidiyor. Bulaşmayı önlemek için kahraman cerrah, hasta hücrenin çevresindeki sağlam dokuyu da genişçe kesecektir. Suçsuzlar öldürülmüş bulunacaksa onların ölümleri kabul edilmez bir yanılgı değil, tarihsel bir gereklilik sayılmalıdır. Gel gelelim bu hemen ortaya çıkmadı. Troçki ve Victor Sergey ile çok kimse buna özellikle değineceklerdir. Ekim ve Aralık 1917 arasında ihtilalci adalet çoğunluğu topluma uymayanlardan ancak 22 idam yaptırttı. Genç Sovyetler Cumhuriyeti'nin gönül yüceliği yıllar boyunca ona kan sellerine mal olacaktır. Tarihçiler kuşkusuz kendilerine soracaklardır ve komünizmin kuramcıları tarihçilerin çalışmalarının önüne geçmekle iyi ederler. Kızıl Rusya, böylece kendini iç savaşın bir bölümünden ve ak ve kızıl olarak çift terörden kendini kurtarmış oldu mu, olmadı mı? Fakat gözü kararmışlar, Lenin'in arabasına ateş ediyorlar. Kornilov tarafından toplanmış bir beyaz gönüllüler ordusu donu elinde tutuyor. Parlamenter demokrasi yanlıları karışıklık çıkarıyorlar. Binlerce subay komplo düzenliyor. Daha önce hayli dövüşlerden kurtulmuş terörcü Boris Zovinkov gizli bir örgüt kuruyor. İçlerinden çoğunun bulunduğu vatanın ve özgürlüğün savunması için birlik. Akşamleyin caddeler güvenli değillerdir. Yine bir sol sosyalisti olan Adalet Komiseri Steinberg'in şiddetli muhalefetine karşın elde edilen pek aşırı tutuklamalar yaptıktan sonra ancak hesap verme hakkına sahip olmadan başka Dzerzhinsky canının istediğini hemen kurşuna dizme gücünü kazanıyor. 23 Şubat'ta iktidarın alınışından 4 ay sonra Pravda ağır tehditlerle yüklü bir uyarma yayınlıyor. Çeka şimdiye dek halkın düşmanlarına karşı savaşında ılımlılık göstermiştir. Fakat karşı ihtilalcilerin, casusların, spekülatörlerin, canilerin, serserilerin, baltalayıcıların ve başka asalakların dolaplarına, onları hemen kötülüklerini işledikleri yerlerde acımasız yok etmekle son verme zorunluluğunda görüyor kendini. Çeka'nın yerel bölümleri ihtilalin düşmanlarının izini bulmak, başka hiçbir dava biçimi olmaksızın onları acımadan temizlemekle görevlendirilmişlerdir. Hemen ertesi gün ilk silahlar Moskova caddelerinde patlıyor. Az sonra can çekişme haykırmalarını örtmek için dönüp dolaşan güçlü kamyonların motor horultuları içinde makineli tüfekler ara vermeksizin takırdıyorlar. İdeal adına bireyi ezecek makine harekete geçiyor. Çeka diyor Viktor Sergey, sınıf düşmanlarını daha üstün bir yargı yerine başvurmasız, amansız bir şekilde yargılıyordu. Toplumsal köke, politik tutuma, zihniyete, düşmana zarar verme yeteneğine bakarak kesin suçlandırmalar üzerine daha az karara varıyordu. İyi belirlenmiş eylemleri tartıp ölçmek yerine insanlar arasından bir sınıfı vurmak daha çok söz konusuydu. Sınıf adaleti ancak durgunluk dönemlerinde bireylerin durumunu incelemek üzerinde durur. Gittikçe daha az durgun olan bir çağ bu. Her yerde kışkırtıcı ajanlar görülüyor, hem de fazlasıyla. Bu objektif kışkırtmacılar diye adlandırılmış can sıkıcılar, değişik deyişle başka çağda Engizisyon yargıcının gözlerinde istemsiz bilinçsiz bulunabilmiş olanları temizlemeyi sağlıyor. Jerzinski'nin titiz davranmaya zamanı hemen hemen nadir istisnalarla düşmanın oyununu incelemek için kendisinin kışkırtıcılar göndermeye hiç boş vakti yok. Sert davranmak zorundadır ya da daha çok toprağı ateş salvalarıyla arıtıyor. Nisan 1918, fazla kıpırdak ve halkça fazla tutulur bir hal almaya başlayan anarşik hareketin yıkımı. Haydutlar inine dönüşmüş olarak ün yapmış olan Moskova'daki kara bekçi lokalleri top saldırısıyla alınıyorlar. Yaz 1918, solun örgütleri utandırıcı diye yargıladıkları Brest-Litovsk barışından sonra Almanlarla bozuşuyorlar. Birleşmiş sağ ve sol sosyalistler oy birliğiyle Lenin'i demokrasiye, Rusya'ya ihtilale ve internasyonelle ihanet etmiş olmakla suçluyorlar. Açık ayaklanmaya giriyorlar. Köylerde tahıllara el konmasına hemen son verilmesini, Kızıl Ordu'nun baştan başa elden geçirilmesini, Çeka'nın dağıtılmasını, Almanya tarafından işgal edilmiş bölgelerde bir partizanlar savaşı başlatılmasını ve Çek lejyonu ile Sibirya'da yerleşmiş Fransız subaylarıyla çevrili, ateşkesi reddetmiş ve yıldırım hızıyla Çelyabinsk'i, Omsk'u ve Volga üzerindeki Samara'yı işgal ederek Mayıs'ta Bolşeviklere karşı saldırıya geçen, yerel halklarca alkışlanan ve savaş örgütlerince bir demokrat İslavlar ordusu gibi karşılanan o 45 bin kişi kuvvetindeki birlikle bir barış anlaşmasına varılmasını istiyorlar. Kuzeyde Finlandiya karşıtı ihtilalinin Petrograd'a yaklaştığı, aşağı Volga'da Krasnov ile Kazaklarının saldırdığı, Kuban'da Deniki'nin gönüllüleri ayaklandırdığı, her yerde partizan gruplarının çatıştığı, açlığın kol gezdiği ve enflasyonun gemi azıya aldığı sırada, Haziran'da anti-Sovyetik partiler, SR ve Menşevikler konseylerden çıkarılıyorlar. Çeka rehineler alıyor, ihtilalci sol sosyalist partizanlarına güveniyor. Köylülerin bir bölümü Kızıl Ordu'nun subayları ve birçok Çeka şefleridir bunlar. Sonra saldırıya geçiyor, 5 Haziran'da Blumkin ile Andreev, Almanya Büyükelçisi von Mirbach'ı öldürüyorlar. Böylece savaşı başlatmayı umuyorlar. Çeka'nın binasında ele geçiriyorlar. Jerzinski teslim oluyor, hapse atılıyor. Ayaklananlar birçok resmi binayı, telgraf bürosunu alıyorlar ve Kremlin'i bombardıman ediyorlar. Kızıl Ordu'nun birçok birlikleri kamplarında bastırılıyorlar. Yaroslav'da, Vologda'da, Rebinsk'te, Muroma'da başkaldırmalar patlak veriyor. Çeka'ya bağlı bölüm karşılığını hazırlıyor. Şefini kurtarmak için Okraana'nın geleneklerini yaraşır bir savaş kurnazlığı kullanıyor. Lubyanka'daki isyancılara komutanları Popov'un yazısını taklit eden ve bir silah deposunu ele geçirmeye gitmelerini bildiren bir pusula gönderiyor. Onlar oraya varırlarken saldırıya geçiliyor ve Jerzinski kurtarılıyor. Polisin saflarındaki bütün gayretsizleri ortadan kaldırmak için çok güzel bir bahane. Çeka bir adalet mahkemesi değildir diye bağırıyor düzenleyicisi. Çeka Kızıl Ordu ile aynı görevin sahibi olarak ihtilalin koruyucusudur. Aynı şekilde Kızıl Ordu hareketinin tek tek bazı kişilere zarar verip vermediğini incelemek için savaşı durduramaz. Çünkü onun tek amacı burjuvazi üzerinde zafer kazanmasıdır. Çeka da kendini ihtilal, savunma ve kılıcı bozan bir suçsuzun başına inse bile düşmanı bozma zorunluluğunda görmektedir. Çeka'nın terörüne SR onun kadar kanlı bir karşı terörle misilleme yapıyor. 18 Temmuz, Yurovski'nin komutasında bir Çeka komandosu imparator ailesini öldürüyor. 30 Ağustos, sosyalist bir öğrenci Çeka'nın Petrograd şefi Uriski'yi tepeliyor. Genç bir kadın Fanny'e Kaplan, Lenin'e 3 kurşun sıkıyor, onu ensesinden vuruyor. Lenin bundan sonra tamamen iyileşmeyecek bir yara alacaktır. Uzun zamandan beri Lenin'i öldürmeye kararlıydım diye bağırıyor tutuklandığı zaman. Benim gözümde ihtilale ihanet etmiştir. 5 Eylül Halk Komiserleri Konseyi Kızıl Terör denilen kararnameyi yayınlıyor. Bu Çeka'ya sınıf düşmanlarını toplama kamplarına gönderme ve hainleri kurşuna dizme izni vermektedir. 17 Eylül ağır rüşvet olaylarında Çeka'nın güçlerini genişleten ikinci bir kararname. Burjuvazi bazı kişileri öldürebilir diye bağırıyor Zinoviev. Biz bütün sınıfların köklerini kazıyacağız. Bir kez daha acayip bir karmadır bu. Fanya Kaplanlar Bolşevik olmakla birlikte gerçek ihtilalcilerdir. Fakat hükümet kendi kendisiyle mantıklı kalmak istiyorsa onları ortadan kaldırmaktan başka türlü yapabilir mi? Kıstırılan Lenin Lümpen Proletaryat'a yeni bir çağrıda bulunuyor. Bu konu üzerinde tarihçi Boris Levitsky şunları yazıyor. En rezilce nedenler için işlenen keyfi bir adam öldürmeler dalgası. Kendi kendine hareketin ilk kurbanları eski memurlar, mühendisler, fabrikaların müdürleri, kilise adamları oldular. Çeka'ya gelince o disiplinli terör ile uğraşıyordu. Uriski'nin öldürülmesinden hemen sonra Petrograd'da 500 rehine kurşuna dizildi. Resmi kaynaklara göre 400'ü aşkını da misilleme olarak Yaroslav'da öldürüldü. Sovyet basını bütün ülkede kitle halinde tutuklamaları bildiriyordu. Her yerde Çeka kendini kanlı işine veriyordu. Sonra da iç savaş her şeyi örtüyor. 3 büyük beyaz ordu Moskova'ya doğru yola çıkıyor, onu kıskaç içine alıyor. Doğuda Kolçak, güneyde Denikin, kuzeyde Yudenç, İngiliz, Amerikan, Japon askerleri işe karışmaya hazırlanıyorlar. Çeka Sovyet arazisindeki düşman antenlerine, onlara yardım eden az ya da çok gizli birliklere, onların casusluk ağlarına ve Kızıl Ordu'nun saflarına dek asker kaçaklarına saldırıyor. Sonra silahlı kuvvetlerin en yüksek başı onun otoritesini kıskanan Troçki tarafından elenerek çabalarını iç komplolar üzerinde yoğunlaştırıyor. Önce Sovyet arazisinin göbeğinde yasa dışı doğmuş milli merkezdeki üzerinde. Dzerzhinsky örgütün dallarını iyi tanımak için onun saflarını eski imparatorluk subayları ya da inanmış monarşistler diye geçinen kışkırtıcı ajanlarla dolduruyor. Yeter bilgi sahibi olunca şiddetle vuruyor. Arkasından batılı diplomatların komploları. Çoğu karşı gelenlerle az ya da çok gizli fesat çevirmeye katılıyorlar. Özellikle İngiltere Genel Konsolosu Bruce Lockhart, Intelligence Service'in esrarlı ajanı Sidney Bally ile birlikte Rusya'nın yenileşmesi için birliği kurmuş olan Boris Savinkov'u destekleyerek gölgede karışık işler çeviriyor. Amaçları bir Leton Tugayı'ndan umulan destek sayesinde silahlı bir darbe. İngilizler her şeyi yapmaya, eski terörcü Savinkov'u tutmaya bile hazırlar. Savinkov ise dövüşün kızgınlığı içinde Avrupa'da en gerici ne varsa ona sarılıyor. Bunun bir geçmiş benzeri olduğu doğrudur. Lenin 1917'de bir antimilitarist kampanyayı finanse etmeyi amaçlayan Prusyalıların para yardımıyla kurşun kaplı bir vagon içinde geri dönmüştür. Dzerzhinsky Lockhart'ın diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle doğrudan doğruya harekete geçemeyerek ona Konstantin kişiliğinde ve aslında Bersin adlı bir kışkırtıcıyı gönderiyor. Bu az sonra İngiliz'in başlıca işbirlikçisi oluyor ve ondan hizmetlerinin bedeli olarak 2 milyon ruble alıyor. Konstantin Bersin Lockhart'ı yanlış bilgilerle besliyor ve ondan entrikanın iplerini öğreniyor. Fakat Dzerzhinsky olaylar yüzünden acele etmektedir. 31 Ağustos'ta diplomatik uzlaşmaları çiğneyerek elçilikte bir araştırma yapılmasını emrediyor. İngiltere temsilcisi Francis Cromie, Çeka'yı revolver ateşiyle karşılıyor, iki polisi öldürüyor, o da vuruluyor. Lockhart'ın kendisi ertesi gün tutuklanıyor, salı veriliyor, sonra tekrar tutuklanıyor. Bu büyük görünüşlü bir duruşmaya ve elçilikten bir avuç memurun dışarı atılmasına neden oluyor. Savinkov ile Reylu kaçıyorlar. Başka yerlerde kılık değiştirmiş ve sahte kimlik kağıtlarıyla Çeka tarafından kovuşturularak başka işlemler kurmaya girişiyorlar. Bundan sonra Dzerzhinsky, Ukrayna'nın Petyura Ulusal Hareketi'ni kolaylaştırmaya çalışan Pilsudski tarafından yaratılmış Polonya İhtilal Örgütü POV'a saldırıyor ve onu yıkıp dağıtıyor. Yeniden dalları bütün Rusya'ya yayılan yıkıcı bir hareketi kurmuş anarşistlere vuruyor. Gizli yerlerini buluyor, saflarına sızıyor, Petrograd'da ve Moskova'da bazı saldırılar yapmalarına engel olamıyor. Fakat onları kırıp yok ediyor. Buğday sağlamak için toptancılara ve büyük çiftçilere seferler düzenliyor. Olağanüstü mahkemeler, troikiler yani üç kişiden oluşan kuruyor. Bunlar kuşku edilenleri yani çok zaman suçsuzları temizlemede hayranlık verici makineler olarak kendilerini gösteriyorlar. Protestolar yağıyor. Yalnız sınıf düşmanlarından değil, işçi ve köylü çevrelerinden de geliyorlar. Çok geçmeden Adalet Halk Komiseri Krilenko'ya dek hayli Bolşevik bunlara katılıyorlar. Başkentin bazı yöneticileri topluluklarında artık iktidar Sovyetler'de değil, Çeka'da deniliyor. Homurdanmaya karşın terör 1921'e doğru artacaktır. Bu tarihte 31 bin Çekacı kendini ihtilalin seçkin katı sayan tüm güçlü ve ayrıcalıklı bir kast olacaktır. Onlar boşuna akıttığı kan sellerinden dolayı kınanıyorlar mı? Suçlayanlar politik büyük çaba yoksunu gevşekler ve kötü ihtilalcilerdir. Oysa Lenin kan dökücü bir yaratılışta değildir. Sık sık gözleri dönmüş polislerine ılımlılık öğüdü veriyor. Aşırılıklara karşı sakınmalar ileri sürülüyor, genelgeler kaleme alınıyor, araya girmeler yapılıyor. Fakat gerçekte Çeka'ya kesin bir ihtiyaç vardır, o güçlü olmalıdır. Onsuz ağaç kurtları pek dayanıksız Sovyet mimarisini kökünden yıkmış olurlardı. Bunun içinde insan kırımlarına dek onu haklı buluyor ve söylediği gibi sık sık dostlarına karşı bile onu koruyor. Sonunda güneyde Denikin eziliyor, kuzeyde Yudeniç durduruluyor, doğuda Kolçak öldürücü bir Sibirya'yı aşarak geri çekiliyor. Şubat 1928'de yakalanıyor, yargılanıyor, kurşuna diziliyor. 27 Mart'ta Denikin İngiliz ve Fransız kruvazörlerinin koruyuculuğu altında Novosibirsk'te karaya çıkıyor ve Kırım'a sığınıyor. Orada Wrangel ayaklanmayı nöbeti almaya girişiyor. Kasım'da o da yeniliyor. 10 yıldan beri Lenin'in diretmeleri üzerine hükümet ölüm cezasını kaldırmış bulunmaktadır. 2 Şubat'ta Pan-Rus Merkez Yürütme Komitesi'nin bir toplantısı sırasında şöyle söylemiştir. Terör batılı devletlerin silahlı kuvvetlerini bize karşı sürdükleri ve hiçbir cinayet önünde gerilemedikleri sırada itilafın terörcülüğü tarafından zorla kabul ettirilmiştir. Subaylar ve beyaz muhafızlar tarafından işlenen bütün suikastlara karşılık vermemiş olsaydık, 2 gün bile dayanmamış olurduk. Savaşın bitmesinden önce de kesin bir zafer kazanır kazanmaz, Rostov'un alınışından sonra ölüm cezasından vazgeçtik. Tekrar ediyoruz ki sömürücülerin, toprak ağalarının ve kapitalistlerin kötü davranışlarını bastırmak için sertlikle hareket etmek zorunda kaldık. Bu görev tamamlanınca bütün olağanüstü tedbirlerden vazgeçeceğiz. Konuşma tonunun arasından pişmanlık gibi bir şeyle belli bir insanlık kaygısı kendini gösteriyor. Vazgeçiyoruz, ne olursa olsun ancak ölmüşlerin anısına saygılıca bir dilek gibi kalacaktır. Kimse, Lenin bile ihtiyatsızca boşanmış olan makineyi durduramayacaktır. Olağanüstü, azar azar, alelade halini alacaktır. Tifüs, kolera, veba, açlık, yamyamlık. Baş Kırtistan'da 2000'i aşkın olay sayılmıştır. Dövüşler, tutsakları kırmalar, köy yangınları, misillemeler, karşı misillemelerle iç savaş 5 milyonla 7 milyon arasında ölü verdirmiştir. Politik durum belki esenleştirilmiştir. Ekonomik olarak bu bir felakettir. Şubat 1921, Makno, Rusya'yı Denikin'in tehdidinden kurtardıktan sonra kendi kendini yöneten ihtilalci bir Ukrayna düşlediği için hala Troçki'nin Kızıl Ordusu'na karşı savaş verirken Kareli'de, Polonya'da, Tambov hükümetinde bazı birlikler son mermilerini yakarlarken birden ihtilalin seçkin topluluğu 1905'teki Potemkin ayaklanmasından beri bütün savaşın öncü kuvveti olan Kronstadt Bahriyelileri baş kaldırıyorlar. Bürokrasi tiranlığından, baskılardan, kovuşturmalardan, onların yoksulluklarını boşu boşuna öğüten partiden öfkelenerek bütün iktidar Sovyetlere, hiçbir şey Bolşeviklere diye bağırıyorlar. En son bir çabayla hükümet, az önceki özgür tanımı umutlarıyla hiçbir benzerliği olmayan bir tek parça oluş halini korumak için onları Turkaçevski'ye ezdiriyor. Bu trajedi yeni ceset yığınlarıyla demokratik hayalleri kesinlikle gömüyor. Fakat Lenin'in gözlerini kitlelerin derin sıkıntısı üzerine açmasını da tamamlıyor. Kömür madenleri çarların zamanından üretilenin onda birini veriyorlar. Metalürji fabrikaları 20'de birini, tarım güçlükle 4'te birini, hepsinin üstünde de ulaştırmanın 4'te 3'ü felce uğramış bir haldedir. Bunun için Mart 1921'de partinin 10. kongresi sırasında Lenin belli bir ekonomik liberalizme geri dönüşü kabul ettiriyor. Zanaatçılığa ve küçük esnaflığa yeniden göz yumuluyor ve özellikle köylüler Çeka'nın kovuşturmalarından korkmaksızın topraklarını ekip biçebileceklerdir. Bu NEP, yeni ekonomi politiktir. Menşevik programa doğru geriye bir adımdır. Aynı zamanda diktatörlük yolunda ileriye doğru bir adımdır. Artık partinin içinde bile bütün muhalefet yasaklanmıştır. Böylece Bolşevik olmayan ihtilalcileri temizledikten sonra baskı sarayın üyelerine doğru dönmeye hazırlanıyor. O sırada ülkenin üzerine kocaman bir kanserli tümör gibi aşılanmış olan aygıt yine aşırı bir şekilde şişecektir. Stalin'in yükselişi bu yürüyüşün mantıki varış noktasından başka bir şey olmayacaktır. Lenin tasarladığı parti iktidarı ele geçirmek için en etkili bir savaş makinesi olmuştur. Onu ele geçirince bu iktidarın kullanılmasından varlığının gerçek haklılığını çıkarıyor. Bu Ulyanov'un dünyaya getirdiği tanrısız bir teokratik devlettir. Bununla birlikte zorlu doğurtma sona erince Dzerzhinski en klasik bir gözetmen görevine kendini uydurma zorunda kalacaktır. Çok şey isteyen fakat erken doğduğu için dayanaksız olan bir düzenin hizmetinde amansız ve kılı kırk yaran bir gözetmen. Vahşi terörüne romantik destanı bitiyor. Bundan böyle baskı ne denli incelmiş, az görülebilir, tatlıcalıkla kaygılandırıcı olursa o denli etkili olacaktır. Daha 8 Ocak'ta çile çekmiş adam görünüşlü Engizisyoncu, Çeka'nın yeni politikası üzerine bir kararname imzaladı. Onda toplumsal köküne göre kişilerin ayrımı, kulak, subay, toprak proleteri, Sovyet rejimi güçsüz iken kabul edilebilirdi. Fakat şimdi tutuklanmasını aklı göstermek için bu soylu takımının suçlu bulunmasını hazırlamak söz konusudur. Daha sonra şöyle söylüyor. Bizim hazırlamamız gereken şey yeni bir yöntemdir ki terörün tutuklamaların ve aramaların yerine bize kitlesel aramasız, terörsüz, yeni sürekli bir gözetleme yapma ve düşmanlarımızın komplolarını ve planlarını daha başlangıçlarında bozma sağlayacaktır. Bu yöntem bilindiği gibi ajanlar ve kışkırtıcılar kullanmaya dayanır. Kızıl Şeytan çoktan onun sistemlice uygulanmasını öngörüyor. Rejimin doğuşunda pek büyük bir rol oynamış olan polis, haklarının görünür sınırlanmalarına karşılık oranca kaçınılmaz şekilde güçlü kalacaktır. Bundan sonra düşmanların kışkırtmalarını, maskesini düşürme yalanı altında ülkenin en ufak faaliyet kesiminde hazır olacaktır. Bu değişikliği yeni bir ad belirtiyor. 28 Aralık 1921'de başlayarak Çeka Devletin Politik Yönetim kısaca GPU diye adlandırılmıştır. Bu harfler rümuzu 1923'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ni yaratan anlaşmalardan sonra OGPU'ya çevrilecektir. Bir adam bu örgütün önemi üzerinde yanılmamaktadır. Partinin aygıtının belli başka mevkilerini kendinde toplayan Stalin, Dzerzhinski'ye kur yapmak için acele etmektedir. Kendi yanından şeytan, onda zaten sona yaklaşan eskisinden daha sert bir yeni Yehova yeteneğinden kuşkulanıyor. Bütün entrikalarında onu destekliyor. İktidara doğru yarışında bütün rakiplerini birer birer ortadan kaldırmasına imkan veriyor. NEP'nin ertesi günü Dzerzhinski adamlarına eskileri ceketlerini ve fişekliklerini açık mavi üniformaya karşı trampa ettiriyor. Elbette çok güzel oluyorlar. Fakat Okraina jandarmalarının taşıdıklarına insanı aldatacak derecede benziyorlar. Bir polisin ötekinin soyundan geldiğini daha iyi hangi ayrıntı açıklayabilir? Bununla birlikte sınırlar üzerinde yenilmiş beyazlar savaştan el çekmiyorlardı. Besbelli 900 bin mülteci arasında uzlaşma yoktu. Milliyetlerin temsilcileri Ermeniler, Gürcüler, Ukraynalılar kişisel çıkarlarını düşünüyorlardı. Menşevikler, savaş okulu öğrencileri ve bilgi toplama ve propaganda işleriyle sınırlanan SR'ler, dünkü düşmanları monarşistlerden nefret ediyorlardı. Yine bu sonuncular birbirlerinden ayrı klanlara, daha çok ikiye bölünmüşlerdir. Büyük Dük Nikolay'ı Romanov'un mirasçısı tanıyanlar ve aralarındaki tek değerli kişilik Wrangel'den yana olanlar. Bunlar az tehlikeyi temsil etmiyorlardı. Wrangel Sırbistan'da ve Bulgaristan'da 30 bin savaşçıyı yeniden toplamıştı. Madenci, işçi ya da taksi şoförü olmuş, en küçük bir işarette hizmete atılmaya hazır binlerce terhis edilmiş asker de çaba. Wrangel savaş okulları kurmuş ve birliklerinin doğrudan doğruya komutanlığını enerjik bir adama, General Kutchepov'a vermişti. Subayları baltalamalar ve terörcülük olacağı belirtisi bırakarak bilgi toplama görevleri için durmadan sınırı geçiyorlardı. Bütün bunlara Finlandiyalı, Polonyalı, Baltıklı, İranlı, korkunç komşularında durum üzerine soruşturma yapmaya gelmiş ajanları da eklemek gerekir. İkinci büronunkiler, Sidney Reilly gibi Intelligence Service'inkiler, her zaman azgın olanlar, Yeşiller adı verilen Savinov'unkiler zaman zaman bir memuru tepelemek ya da bir treni raydan çıkartmak için geliyorlardı. Ülke üzerinde bile NEP entrikaların gelişmesine elverişli koşullar sunuyordu. Geçimi yerinde köylü, zanaatçı, küçük esnaf tekrar önem kazanmışlardı ve hiç de rejimden yana değillerdi. Spetler sallantılı ekonominin vazgeçemeyeceği ve açlıktan ölme cezası tehdidi altında Sovyetler için çalışma zorunda kalmış olan o uzmanlar ve her türden teknisyenler de zaten öyleydiler. Yetenekleri sayesinde bürokrasinin saçmalıklarına karşılık olarak makinenin bloke olmasını iyi bir ölçüde önleyenler onlardı. Çok geçmeden yıkılacak diye düşündükleri bir iktidarı tekrar kendileri ellerine almayı düşleyerek gizli temaslar kurmak için, karanlıkta entrikalar yapmak için bundan yararlanıyorlardı. Dzerzhinsky'nin ilk görevi artık bu potansiyel tehditleri gözetlemek ve onların somutlaşmasına engel olmaya girişmekti. Ulaştırmadan sorumlu olma görevlerine ve rejimin yüksek onurlu kişileri arasında Stalin'le yaptığı entrikalara paralel olarak kendini verdiği iş bu oldu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 261.